Ayrım 2.
Çocukta ananın kocası arasında hiçbir kan bağının bulunmadığını olan tüm inanca karşın, çocukların analarından ve kardeşlerinden çok ananın kocasına benzediğinin sanılması oldukça tuhaftır. Anayla çocuk ya da kız kardeşle erkek kardeş arasında bir benzerlik bulmak ahlaksızlık olarak kabul edilmekte ve hatta çok açık benzerlikler şiddetle yadsınmaktadır. Malinowski'ye göre çocuklarının anadan çok babaya benzediklerine olan inanç, babaların çocuklara karşı duydukları sevginin kaynağını oluşturmaktadır. Malinowski, baba-oğul bağının uygar insanlar arasında rastlanandan çok daha sevgi dolu ve uyumlu olduğunu saptamış ve bulmaya umduğu Oedipus kompleksine rastlamamıştır. Malinowski, tüm ikna edici gücünü kullanmasına karşın adadaki dostlarını babalık diye bir şeyin varlığına inandıramamıştır. Yerliler, onun anlattıklarını misyonerlerin uydurduğu seçme hikayelerden biri olarak değerlendiriyorlardı. Hristiyanlık ataerkil bir dindir ama babalığı bilmeyen birinin kafasına bu kavram ne duygusal ne de düşünsel yollarla sokulabilir. Tanrı baba yerine Tanrı dayı sözcükleri kullanılacaktır ki bu da istenilen anlamı tanımlamaktan çok uzaktır. Çünkü babalık gücü ve sevgiyi birlikte ifade eder. Malinezyalılarda ise gücü dayı, sevgiyi baba simgelemektedir. Herhangi bir erkeğin çocuğu olabileceğine inanmayan Trobriand adası yerlilerine insanların Tanrı'nın çocukları olduğu düşüncesi anlatılamaz. Bu nedenle misyonerler dinlerini yaymaya başlamadan önce fizyolojik gerçekleri anlatmakla işe başlıyorlardı. Malinowski'nin gözlemlerinden çıkartacağımız sonuç, giriştikleri işin daha ilk adımında başarısızlığa uğrayan misyonerlerin İncil'i öğretebilmelerinin olanaksız olduğudur. Malinowski'nin karısının yanından hamileliği boyunca ve çocuğun doğumu anında ayrılmayan erkeğin doğan çocuğa karşı içgüdüsel bir sevgi duyduğu ve bu sevginin babalık duygusunun temelini oluşturduğu savına ben de katılıyorum. Malinowski, başta hemen hemen tümüyle biyolojik temelden yoksun gibi görünse de babalığın bedensel gereksinmelere ve doğal özelliklere kökten bağlı olduğu gösterilebilir. Düşüncesine göre eğer erkek karısının hamileliği boyunca onun yanında bulunmazsa ilk ağızda çocuğa karşı içgüdüsel bir sevgi duymayacaktır. Ama töreler ve kabilenin etiki onu anne ve çocukla birlikte olmaya yönelttiğinde sanki baştan sona anne ile birlikteymişçesine sevgi gelişir. Bu ilkellerde olduğu gibi toplumda benimsenen tüm önemli insan ilişkilerinde her zaman yeterince zorlayıcı olamayan içgüdü doğrultusundaki edimler toplumsal ahlakça yaşama geçirilir. Töre ananın kocasını çocuklarla ilgilenip onları korumakla görevlendirmiştir ve bu töre içgüdü doğrultusunda olduğu için uygulanması kolaydır. Malinezyalılarda babanın çocuklarına karşı olan tavrını açıklarken Malinowski'nin başvurduğu içgüdü bana yazdıklarından çok daha genel gibi geliyor. Bence her erkek ve kadın bakmakla yükümlü olduğu çocuğa karşı bir sevgi duyma eğilimi taşır. Hatta ilk ağızda yetişkinin çocuğa bakmadan yalnızca töre ve gelenek ya da ücret neden olsa da çoğunlukla bu ilgi sonunda sevginin gelişmesine yol açar. Şüphesiz bu sevgi eğer çocuk, erkeğin sevdiği kadının çocuğuysa çok daha güçlenir. Böylece vahşilerin, karılarının çocuklarına gösterdikleri sevgi de açıklık kazanmaktadır. Ayrıca bu, uygar erkeğin çocuklarına verdiği sevginin içindeki en büyük unsur olarak da ele alınabilir. Malinowski, tüm insanlığın Trobriand adasında yaşayanlar gibi babalığın kabul edilmediği aynı evreden geçtiğini ileri sürmektedir ve bu düşüncenin aksini kanıtlamak oldukça zordur. Babanın var olduğu hayvan aileleri de aynı temele dayanmaktadır. Sadece insanlar arasında babalık gerçeği kavrandıktan sonra babalık duygusu bugün bildiğimiz biçimini almıştır. Bölüm 3. Babanın egemen olması. Babalığın fizyolojik gerçeğinin kavranması babalık duygusuna yepyeni bir unsur ekleyerek hemen her yerde ataerkil toplumların doğmasına yol açtı. Babanın, İncil'de belirtildiği gibi, çocuğun kendi tohumu olduğunu kavramasıyla birlikte, ona karşı olan duygusunu iki etken güçlendirdi. İktidar tutkusu ve dölün devamı. Erkek döllerinin başarısını kendi başarısı olarak duymakta ve onların yaşamını kendi yaşamının devamı olarak görmektedir. Tutku artık mezarda son bulmamakta, kuşaktan kuşağa uzanmaktadır. Örneğin dölünün vaat edilmiş topraklara yayılacağını öğrenen Hazreti İbrahim'in duyduğu hazzı düşünün. Anaerkil toplumlarda aile tutkularının da kadınlığa özgü olması gerekiyordu. Nitekim kadınlar savaşmadıkları için böylesi tutkular ataerkil toplumlarda olduğundan daha az etkiliydiler. Böylece babalığın ortaya çıkması insan toplumunu anaerkil evreden daha rekabetçi, daha enerjik, daha dinamik ve daha çalışkan hale getirmiştir. Bir ölçüde varsayıma dayanan bu etkinin dışında eşin, kadının namusu üzerinde durmak için yeni ve çok önemli bir neden vardı artık. Çağdaş insanın sandığı gibi kıskançlık da salt içgüdüsel öğe pek o kadar güçlü değildir. Kıskançlık en uç noktasına soyun bozulması korkusundan ötürü ataerkil toplumlarda ulaşmıştır. Bu olgu karısından bakıp metresine iyiden iyiye bağlanan bir erkeğin buna karşın rakip erkeklerden karısını metresinden daha çok kıskanması gerçeğinde görülebilir. Yasal, meşru çocuklar erkeğin egosunun bir devamıdır ve onun çocuğa duyduğu sevgi bir bencillik türüdür. Öte yandan eğer çocuk yasal değilse gayrimeşru baba bir biyolojik bağı bulunmayan bu çocuğa karşı sahte sevgi gösterilerinde bulunabilir. Babalığın ortaya çıkması, kadınların namuslarının korunması adına baskı altına girmelerine yol açtı. Önceleri kadının bedenine yönelen bu baskı, ardından düşünsel alana sıçramış ve en yüksek noktasına Victoria çağında ulaşmıştır. Kadınların baskı altına alınmalarından ötürü birçok uygar toplulukta karı ve koca arasında gerçek dostluk oluşturulamamış, eşler arasındaki ilişki birinin alçak gönüllülük göstermesi, öbürünün ise görevini yerine getirmesi biçiminde süre gelmiştir. Tüm erkekler, yetkin bir düşünce yapısının karısına ihanet edebileceği korkusuyla tüm ciddi düşünce ve amaçları kendilerine saklamışlardır. Birçok uygar toplulukta kadınlar hemen hemen dünyada olup biten her şeyin dışında tutulmuşlar ve yapay bir şekilde aptallaştırılarak sevimsizleştirilmişlerdir. Platon'un diyaloglarından kendisinin ve arkadaşlarının erkeklere ciddi sevginin tek gerçek nesnesi olarak baktıkları izlenimi çıkartılabilir. İlgilendikleri konuların tümünün saygıdeğer Atinalı kadınlara bütünüyle kapatıldığı göz önüne alınırsa buna pek şaşmamak gerekir. Tümüyle benzer durum şiirinin en görkemli olduğu dönemde İran'da, yakın zamanlara kadar Çin'de ve dünyanın birçok değişik yer ve zamanında söz konusuydu. Kadınla erkek arasındaki sevgi çocukların meşruluğundan emin olmadığına tahrip edilmişti. Ve sadece sevgi değil, kadınların uygarlığa yapacakları tüm katkılarda aynı nedenle güdük bırakıldı. Kendi doğal akışı içinde değişen ekonomik sistemle birlikte soy izi sürme yöntemi de biçim değiştirdi. Anaerkil toplumda kişi dayısının mirasçısı iken ataerkil toplumda babasının mirasçısı oldu. Ataerkil toplumda baba ile oğul arasındaki ilişki anaerkil erkekler arasında var olan tüm ilişkilerden daha yakındı. Zira daha önce gördüğümüz gibi babaya yüklediğimiz doğal işlemler anaerkil toplumda baba ile dayı arasında bölüşülmekte, sevgi ve ilgi babadan gelirken yetki ve mal dayıdan gelmekteydi. Kuşkusuz ataerkil ailede ilişkiler daha ilkel, aile türünden çok daha sıkı bağlarla bağlanmıştı. Erkeklerin evlenecekleri kızda bekaret aramaya başlamaları ataerkil sistemin ortaya çıkmasıyla başlar. Anaerkil sistemin var olduğu yerlerde genç kadınlar da erkekler gibi diledikleri çılgınlıkları yapabilmekteydiler. Fakat evlilik dışı tüm cinsel ilişkilerin kötülüğünün önemine kadınlar inandırıldıktan sonra buna göz yumulmadı. Babalar varoluş gerçeklerini yakalar yakalamaz ulaşabildikleri her yerde bundan azami derecede yararlandılar. Uygarlık tarihi tarihsel kayıtların başlamasından hemen önce birçok uygar ülkede en yüksek noktasına ulaşan babalık yetkisinin yavaş yavaş zayıflamasının öyküsüdür. Çin'de ve Japonya'da bugün hala devam etmekte olan atalara tapınma ilk uygarlıkların genel özelliği olarak belirmektedir. Baba çocukları üzerinde birçok konuda Roma'da ölümüne ya da yaşamasına karar vermeye kadar uzanan mutlak yetkiye sahipti. Kız çocuklar uygar toplumun her yanında, erkek çocuklar ise ülkelerin büyük çoğunluğunda babalarının izni olmaksızın evlenemezlerdi. Ve evlenecekleri kişiyi babalarının seçmesi olağan bir durumdu. Kadın yaşamının hiçbir evresinde bağımsız bir varlığa kavuşamamış, önce babasının sonra kocasının baskısı altında yaşamıştır. Ayrıca aynı çatı altında yaşadıkları kocalarının, yaşlı analarınca gelinler ev işlerinde zorbalıkla çalıştırılır ve baskı altında tutulurlardı. Çin'de bugün bile genç gelinlerin kaynanaların zulmüne dayanamayıp intihara sürüklenmeleri bilinmeyen bir şey değildir. Ayrıca Çin'de rastladığımız durum yakın zamana kadar Asya ve Avrupa'nın tüm uygar bölümlerinde de söz konusuydu. İsa, oğlu babaya gelini kaynanaya karşı çıkartmaya geldiğini söylediğinde, bugün halen uzak doğuda süregelen böylesi aile düzenini düşünüyordu. Babanın üstün gücüyle ilk ağızda elde ettiği erk din tarafından da desteklenmeliydi. Bunu birçok biçimi tanrıların hükümetten yana oldukları inancı şeklinde tanımlanabilir. Atalara tapınma ya da benzeri şeyler son derece yaygındı. Gördüğümüz gibi Hristiyanlığın dinsel görüşleri babalığın görkemiyle mayalanmıştı. Toplumun monarşik ve aristokratik örgütlenmesi ve miras düzeni her yerde babalık erki temelini oturtulmuştu. İlk dönemler ekonomik güdüler bu sistemi ayakta tutuyordu. Tekvin, Tevrat'ın dünyanın oluşunu anlatan birinci kitabının başlığı. Genesis, erkeklerin nasıl sayısız torun istediklerini ve istedikleri gerçekleşince bunu kendileri için ne kadar yararlı olduğunu görürüz. Oğulların çoğalması hayvan sürülerinin büyümesi kadar yararlıydı. O günlerde Yehova Yahudilerin tanrılarına verdikleri ad, insana bu nedenle çoğalıp artmalarını söylemekteydi. Uygarlığın gelişmesiyle ekonomik koşullar değişti. Bir zamanlar bencilliği körükleyen dinsel kurallar sıkıcı gelmeye başladı. Roma'nın refaha erişmesinden sonra soylular büyük aileyi bir yana bıraktılar. Görkemli Roma'nın son yüzyılları boyunca bugünkü gibi o zamanda etkisiz olan ahlakçıların öğütlerine karşın eski soylu takımı birer birer ölerek tükenmekteydi. Eşlerin ayrılması kolay ve yaygın hale gelmiş, üst sınıftaki kadınlar hemen hemen erkeklerle eşit bir konuma ulaşmışlardı. Ve babanın çocuklar üzerinde sahip olduğu velayet hakkı yavaş yavaş azalmaktaydı. Birçok yanıyla günümüzdekini andıran bu gelişme Roma'da yalnızca üst sınıflar arasında gerçekleşiyor. Bu durumdan yararlanabilecek kadar varlıklı olmayanları sarsıyordu. Antik çağın uygarlığı günümüzün tersine küçük bir azınlığı kucaklıyordu. Antik uygarlığı yaşadığı sürece güvenilmez yapan da işte buydu. Ve sonunda aşağılardan gelen büyük boş inanç dalgasına dayanamayıp yıkılmasının da nedeni bu oldu. Hristiyanlık ve barbar istilaları Greko-Roman düşünce sistemini yok etti. Her ne kadar ataerkil sistem varlığını sürdürmüş, hatta önceleri Roma'nın aristokratik sistemine göre bir parça güçlenmişse de kendini, Hristiyanlığın cinsiyetine bakışına ve Hristiyan ruh ve güfran Tanrı'nın kullarının günahını bağışlaması, öğretisinden çıkartılan bireyciliğe uydurdu. Hiçbir Hristiyan topluluğu antik ve uzak doğu uygarlıkları kadar açıktan açığa dirimsel olamamıştır. Üstüne üstlük Hristiyan din biliminin bireyciliği, Hristiyan ülkelerin yönetim biçimini giderek etkiledi. Ve bir zamanlar insanlarca ölümsüzlüğü sağlamaya en iyi çare olarak görülen soyun devamına olan ilgi, kişisel ölümsüzlük vaatleriyle azaldı. Çağdaş toplum ataerkilliğini sürdürmekte ve aile kendini korumaktaysa da, eski toplumlara oranla babalığa olan bağlılık önemini oldukça yitirmiştir. Ayrıca ailenin gücü de alışılmışın çok altına düşmüştür. İnsanların umut ve tutkuları bugün tekvindeki atalarından tamamıyla farklıdır. Bugün nicelikleriyle değil, devlet içindeki konumlarıyla üstünlüğe erişmeye çalışılıyor. Bu değişim, geleneksel ahlak ile tanrı bilim eskiye göre gücündeki azalmanın nedenlerinden biridir. Değişmenin kendisi gerçekte Hristiyan tanrı biliminin bir parçasıdır. Bunun nasıl gerçekleştiğini görebilmek için dinin, insanların evlilik ve aile hakkındaki görüşlerini nasıl değiştirdiğini incelemek gerekir. Bölüm 4. Erkeklik organına tapınma, çilecilik, asketizm, riya, zuhdu, takva ve günah. Babalık gerçeğinin ortaya çıkmasından bu yana din cinsiyete karşı her zaman büyük ilgi duymuştur. Din önemli ve gizli her şeyle ilgilendiği için yadırganacak bir şey değildir bu. Tarım ve kır yaşamının sürdürüldüğü çağların başlarında ister hayvan sürüsünden olsun, ister ekilen ekinden ya da kadından verimliliğin büyük önemi vardı. Ürün her zaman bereketli olmuyor, her cinsel birleşmenin sonunda kadın gebe kalmıyordu. İstenilen amaca ulaşabilmek için din ve büyüye sığınıldı. Duygudaşlık büyüsünün, Duygudaşlık büyüsü, tecazüp, meyli tabi, iştiraka his, sympathetic magic. Genel düşüncesine göre toprağı bereketli kılmak için insanın doğurganlığını artırmak gerekmekteydi. Ve birçok ilkel toplulukça arzulanan insan, doğurganlığının artırılması bir dolu dinsel ve büyüsel törenle körüklendi. Tarımın anaerkil döneminin sonlarında doğduğu eski Mısır'da, dindeki cinsel öğe başta erkek değil, kadın cinsel organına ilişkindi. Biçimini sihirli güçleri olduğuna inanılan ve para gibi kullanılan deniz salyangozu kabuğundan aldığı sanılmaktadır. Ama bu evre sona ererek, birçok eski uygarlıkta olduğu gibi Mısır'ın daha sonraki dönemlerinde dindeki cinsel öğe erkeklik organına tapınma biçimini aldı. Robert Birfalt'un Sex in Civilization adlı kitabında bu konuda çok çarpıcı olayların son derece başarılı kısa öyküleri bulunmaktadır. Bahamey, Fransız Batı Afrika'sında Fransız kolonisi. Tarımsal şölenler, özellikle tohumun ekilişi ve hasatın kaldırılışına ilişkin olanlar, dünyanın her köşesinde yapılmaktaydı ve bunlar her dönem toplu cinsel özgürlüğün en çarpıcı örneklerini oluşturuyorlardı. Cezayir'in tarımla uğraşan halkı, kadınlarının cinsel özgürlüğüne konulan her türlü sınırlamaya kızıyor, cinsel ahlaka ilişkin getirilecek her türlü baskının, tarımsal faaliyetlerinin başarısına zararı dokunacağına inanıyorlardı. Atina'nın Ekim Bayramı, Tesmoforya'da bereket büyüsü özgün yapısı biraz değiştirilerek korunmuştur. Bu bayramda kadınlar, erkeklik organı amblemi taşırlar, açık seçik şeyler söylerlerdi. Roma'nın Ekim Bayramı Saturnalia, Güney Avrupa'daki karnavallarla sürdürülmektedir. Bu karnavallarda yakın zamana kadar Sioux'larda ve Bahamey'de yaygın olandan biraz farklı erkeklik organı sembolleri göze çarpardı. Dünyanın birçok yerinde ayın erkek olarak kabul edilmekte, çocukların gerçek babası olduğu sanılmıştır. Maori devletinde ay, tüm kadınların değişmeyen ya da gerçek kocasıdır. Atalarımızın ve yaşlılarımızın düşüncesine göre erkeğin karısıyla evlenmesinin hiçbir hükmü yoktu. Gerçek koca aydı. Dünyanın birçok yerinde benzer görüşler var olmuştur ve bunlar babalığın bilinmediği evreden onun önemini kavrandığı evreye geçişi göstermektedir. Bu görüş elbette aya tapınmaya bağlıdır. Konumuzda doğrudan ilgisi olmasa da güneş tapımı ve takvimi ile güneş tapımı ve takvimi arasında garip bir çatışma olmuştur. Takvim her zaman dinde önemli bir yere sahipti. İngiltere'de 18. yüzyıla kadar, Rusya'da ise 1917 devrimine dek Gregorian takviminin Katolikliğe ait olduğu düşünüldüğü için yanlış takvim kullanılmıştı. Aynı şekilde son derece yanlış ay takvimleri aya tapan rahiplerce savunulmuş, güneş takviminin üstünlüğü ancak yavaş yavaş ve bölge bölge sağlanabilmiştir. Mısır'da bu çatışma bir keresinde iç savaşa yol açmıştı. Bu savaşın ay kelimesinin dil bilgisi açısından cinsiyetinin belirlenmesiyle ilgili çıkan tartışmadan doğduğu düşünülebilir ve Almanya'da ay kelimesi hala erildir. Güneşe ve aya tapınmanın her ikisi de Hristiyanlıkta iz bırakmış, İsa kış dönümünde doğmuş, dirilmesi ise Paskalya'da, Dolunay'da gerçekleşmiştir. Her ne kadar ilkel uygarlıkları şu ya da bu düzeyde ussallık, rationality, aklilik, yüklemek, cüretkarlık olsa da, güneşe tapınanların elde ettikleri üstünlüğün, güneşin ürünler üzerinde aydan daha etkili olduğu gerçeğine dayandığı sonucuna ulaşmak zor değildir. Bu nedenle Saturnalia çoğunlukta ilkbaharda gerçekleşirdi. Çok tanrılı antik dinlerin hepsinde erkeklik organına tapınmanın bir hayli öğesi bulunmaktaydı ve rahipler bu konuya yönelik tartışmalar için birçok silahla donatılmışlardı. Ne var ki onların yürüttüğü tartışmalara karşın erkek organına tapınmanın izleri Orta Çağ boyunca sürdü ve sonunda sadece Protestanlık erkek organına tapınmadan geride kalanları kökünden söküp atmayı başarabildi. Flandre, Belçika ve Fransa'nın kuzeyinde bir bölge ve Fransa'da falus tapımı erkeklik organının kutsallığı inancı, düşkün, Bretanyalı Saint-Gilles, Anjouolu Saint-René, Borgesli Saint-Greloucan, Saint-Regnault, Saint-Arnaud gibi azizlere pek seyrek rastlanmamaktaydı. Güney Fransa'da üne en yaygın olanı ilk Lyon piskoposu olduğu söylenen Saint-Fatun'di. Amprum'daki türbesi Hugonotlar, Fransız protestanları tarafından tahrip edildiğinde, ona inananların kısırlığa ve iktidarsızlığa karşı ilaç olarak içmek için üzerine döktükleri şaraplardan kıpkırmızı kesilen olağanüstü erkeklik organı Hazretin türbesinin yıkıntıları arasında kurtarılmıştı. Antik çağlarda kutsal fahişelik çok yaygın bir kurumdu. Bazı yerlerde sıradan, namuslu kadınlar tapınağa giderek ya rahiple ya da orada karşılaştıkları bir yabancıyla cinsel birleşmede bulunurlardı. Başka yerlerde ise rahibelerin kendileri kutsal fahişeydiler. Tüm bu töreler büyük bir olasılıkla tanrıların lütfuyla kadınların doğurganlığını artırmak için ya da duygudaşlık büyüsüyle ürünleri verimli kılmak için kalkışılan işlerdi. Buraya kadar dindeki cinsiyetten yana öğeleri inceledik. Cinsiyete karşı öğelerde diğeriyle birlikte yan yana ilk günlerden beri var olmuşlar ve sonunda bu öğeler Hristiyanlığın ve Budizmin yaygın olduğu yerlerde karşıtlarına üstün gelip zafer kazanmışlardır. Westermark, evlilikte, genel olarak cinsel ilişkide olduğu gibi, murdar ve günah olan bir şeylerin bulunduğuna inanan acayip düşünce, History of Human Morgues, dediği şeye birçok örnek vermektedir. Dünyanın çeşitli yerlerinde, Hristiyanlığın ve Budizmin etkisinde kalmadan, kendilerini el değmemiş, bakire kalmaya adayan, rahip ve rahibeler olmuştur. Yahudilerin Essenes mezhebi tüm cinsel birleşmeleri pis yani murdar kabul eder. Bu görüş eski çağlarda Hristiyanlığa en çok karşı olan yerlerde bile kendine yandaş bulabilmiştir. Aslında Roma İmparatorluğu'nda çileciliğe karşı genel bir eğilim vardı. Aydın Romalılar arasında epikürcülük etkisini hemen hemen yitirerek yerini stoacılığa bırakmıştı. Apokrifa eski Akit'e bağlı olan fakat İbranice metinleri olmadığı için herkesce kutsal kitabın metnine dahil edilmeyen ve bazı kiliselerce kutsal kabul edilen bir takım kitaplar. Birçok bölümünde eski ahidin, Yahudi din kitabı olan eski ahit 3 bölümden oluşur. İlk bölüm 3 kitaptan oluşan Tevrat'tır. İkinci bölüm peygamberler adını taşır ve Musa'dan sonra gelen Yahudi peygamberlerini anlatır. Üçüncü bölümün adı ise Ketubim'dir ve Davud'un şiirleri, Süleyman'ın özdeyişleri gibi metinleri içerir. Ahdı Atık. İlk kitaplarındaki güçlü erkeklikten son derece farklı olarak kadınlara karşı münzevi bir tavır öneriliyordu.